أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistan'ı Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz Gülistan'ı 26. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Sevgili annelerimiz, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın eşleri günlerini yerine göre beraber değerlendiriyor, yerine göre de birbirlerini çokça ziyaret ediyorlardı. Buna benzer bir ifadeyle önceki bölümü bitirmiştik efendim. Şimdi annelerimiz bir yandan Resulullah Aleyhisselam'ı dinleyerek yetişmeye çalışıyorlar, yetişiyorlar. Bu dinleme bazı toplu halde oluyor, bazen tek tek oluyor. Toplu haldeki onu dinlemeden sonra kendi aralarında değerlendirmeler oluyor. Hangi annemiz ekstra bir şey öğrendiyse diğer annelerle paylaşıyor. Mükemmel bir beraberlik içerisinde yaşayıp gidiyorlardı. Ve özellikle birbirlerini çok sık ziyaret ediyorlardı. Zaten odalar birbirine bitişik gibi. Bazılara biraz arada birkaç bahçe var belki ama çok uzak değillerdi. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz radıyallahu anha bizim paylaşmaya çalıştığımız işte şu kadar bölümden beri anlamaya çalıştığımız annemiz yine kalkıyor Hazreti Ebubekir'in evine gidiyor. Ayşe annemizin babası Hazreti Ebubekir, annesi Hazreti Ummu Ruman Zeynep. Ayşe annemizin annesi çünkü hastalanmıştı. Zeynep binti Cahş annemiz de hasta ziyaretine gidiyor. Hazreti efendim Ebu Bekir'in evine, Ayşe annemizin babasının evine. Ayşe annemiz de orada o anda hasta. Hazreti Ummu Ruman Zeynep, Hazreti Ebu Bekir'in hanımı, Hazreti Ayşe annemizin annesi. Hazreti Zeynep annemiz bu seferki ziyaretinde durumun çok ciddi olduğunu görmüştü. Takattan düşmüş, yemeden içmeden tamamen kesilmişti. Bu durumun neye işaret olduğunu çok iyi bir anlayan Ayşe annemiz de keder üzerine keder yaşıyordu. Şimdi kendi kızı Ayşe annemiz Zeynep annemiz de geliyor ziyaret ediyor. Bu arada Resulullah Aleyhisselam da sürekli ziyaretine geliyor. Sevgili kayınvalidesinin ebedilik alemine göç etmek üzere olduğunu çok net bir şekilde anlıyordu tabi. Bir yandan da sevgili annemizi bu acı sona hazırlamaya çalışıyordu. Yani Ayşe annemiz. Çok yatmayan Hazreti Ummu Ruman nihayet göçüp gitti öteler alemine. Yüzü öyle bir nurlanmıştı ki Ayşe annemiz bile, kendi kızı bile onun öldüğüne inanamıyordu bir türlü. Hanım sahabiler arasında en önde gelenlerden biri olan Hazreti Ummu Ruman Zeynep, Ayşe annemizin annesi yani, vefat etmişti. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Hiç şüphesiz ki biz Allah'ın kullarıyız ve biz sonunda yine ona döneceğiz manasında olan bu ayeti kerimeyi Resulullah aleyhisselam okuyunca Ayşe annemiz de aynı ayeti kerime ile Yüce Allah'ın engin rahmetine sığındı. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Burada birazcık açayım müsaadenizle kıymetli dinleyenlerim. Bu ayeti kerime sadece bir ölüm haberi, ölüm olayı anında değil, birçok yerde çok örnekleri var. İfk hadisesinde, iftira olayında da benzerini görmüştük. Ancak böyle bir ölüm hadisesi olunca feryatlar figanlar yerine önce bu ayeti kerimeyi okuyacağız. Dilimize, dudağımıza değil, gönlümüzde. Çünkü biz dünyalı değiliz. Biz cennetliyiz. Bizim yerimiz orası. Buradan misafiriz. Gideceğiz. Ama cenneti kaybedersek cehennem bizi bekler. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Yani yolcuyuz. Dünyada yolcuyuz. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama maalesef yolcu gibi değil de burada ebedi yaşayacakmış gibi böyle birbirimizi yediğimizde oluyor. İşte burada aleyhisselam hem bu ayeti kerimeyi okuyarak hem okunmasını isteyerek ashabına örnek olduğu gibi ashab-ı kiram da böyle bir hadiseyle karşı karşıya kaldığında bu ayeti kerimeyle Cenab-ı Hakk'a sığınıyorlar. Bunu da çok açık ve net bir şekilde görmüş oluyoruz. Her yönüyle çok iyi bir anne, çok iyi bir eş, çok iyi bir kayınvalide, çok iyi bir hanım sahabe olan Hazreti Ummu Ruman'ın vefatıyla bütün herkes oraya döküldü. Çok kıymetli bir sahabe çünkü bu. Herkesin sevdiği, saydığı, değer verdiği bir sahabedir mübarek. Ben bu ibareleri bir daha ifade etmek istiyorum. Çok iyi bir anne, çok iyi bir eş. Hatta düzelteyim. Eşten başlayayım çünkü anne sonra olunuyor. Çok iyi bir eş, çok iyi bir anne, çok iyi bir kayınvalide, çok iyi bir hanım sahibi. Radıyallahu anh, Ummu Ruman. Öyle büyük bir kalabalık oluşmuştu ki mescit ve çevresi bile dar gelmişti. Her canlı ölümlüdür biliyorsunuz. Ölümlüdür insanlar. Ne kadar iyi olursa olsun her insan ölümlüdür. Hazreti Ummu Ruman da bu ölümle ölmüştü işte. Daha doğru ifadesiyle Hakk'a yürümüştü. Hayatı boyunca hep Hak ile beraberdi. Şimdi tümden beraberliğe yürümüştü. Aslında ölüm budur. Hazreti Ayşe annemizin sevgili annesi Hazreti Ummu Ruman için oldukça kalabalık sahabi cemaati toplanmıştı. Resulullah Aleyhisselam sevgili kayınvalidesinin cenaze namazını kıldırdı. Efendim burada çok farklı bir şey yapıyor Aleyhisselam. Onları da sizlerle paylaşmış oluyorum. Ne yaptı? Mübarek bedenini kabre koymadan önce Aleyhisselam onun kabrine iniyor. Orada dua ediyor. Ve kabrinden çıkarken de bakınız ne buyuruyor. Allah'ım, Ummu Ruman'ın senin ve Resulünün uğrunda neler çektiğini en iyi sen bilirsin. Ona rahmet ve merhametinle muamele eyle. Ona rahmet ve merhametinle muamele eyle. Ummu Ruman gerçekten en küçük bir isyan kırıntısı göstermeden çok şeylere katlandı. Çok güzel örnek oldu. Hazreti Ümmü Ruman Cennetül Baki kabristanında toprağa verildikten sonra onun kabrine işaret ederek bakınız ki Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Cennet hurilerinden birini görmek isteyen Ümmü Ruman'a baksın. Bütün bunları gözyaşları içinde görüp yaşayan Ayşe annemiz bir yandan çok üzülüyordu ama diğer yandan da bir başka sevincin yansımaları dolanıyordu nur yüzünde. Resulullah Aleyhisselam'ın bu büyük müjdesi onu çok sevindirmişti. Ayşe annemize ilk taziyeyi Resulullah Aleyhisselam verdi. Kayınvalidesi olarak Ümmü Ruman radıyallahu anha kayınvalidesi olarak sürekli yanında bulunmaya çalışmıştı. Onun için tekrar cennetlik huri deyimini kullandı. Ondan razı olduğunu, Allah'ın da razı olacağını umduğunu ekledi. Sevgili babası yani Hazreti Ebubekir Ayşe annenin babası taziye verecek değil taziye alacak durumdaydı. Tabii. Çünkü çok kıymetli bir hanımını kaybetmiş oluyordu. Ya. Buna rağmen gelip sevgili kızını bağrına basarak baba kız ağlaştılar bir süre. Sevgili annemizin kardeşleri de gelmişler. Hep beraber bu ağır imtihanı başarmaya çalışıyorlardı. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz bir yandan akraba zaten bir yandan da beraberler. Ayşe annemizin acısını paylaşmak için elinden geleni yapıyordu. Ayşe annemiz de onun bu samimi haline ve yakınlığına çok memnun oluyordu. Acılar paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır malum bildiğiniz gibi. Sevgili annelerimiz paylaşmayı konuşmuyorlardı sadece, paylaşıyorlardı. Biz paylaşmayı konuşanlardanız. Muhakkak konuşanlardan olmakla beraber paylaşanlarımız da vardır. En büyük duamız Cenab-ı Hak hepimize acılarımı paylaşan kullar olmayı ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Tabii ölenler ölüyor, doğanlar doğuyor, yıllar geçiyor. Hayat farklı şeylere sahne oluyor. Hicretin 7. yılı Muharrem ayına girilmiş. Medine yeni bir heyecan dalgası daha yaşamaya başlıyor. Tekbir ve şükür ile bir başka açılım yaşanıyor. Hanımıyla, erkeğiyle hatta çocuklara varıncaya kadar bütün herkes bu coşkuyu yaşıyor. Nedir? Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz de bunların içindeydi tabii. Bu coşkunluğu yaşayanların içindeydi. Sadece içinde değil, başında gelenlerden biriydi. Büyük bir sevinç ve mutluluk içinde olup yaşanan bu gelişmeyi bütün ayrıntılarıyla görüp yaşıyordu. E tabi bize de aktarıyor. Resulullah Aleyhisselam krallara, kayserlere, kisralara, meliklere, şahlara, elçiler ile mektup gönderip onları İslam'a davet ediyordu. Evet. Olay bu. Yani bayram hadisesi bu kıymetli dinleyenlerim. Mekke'de çekilen sıkıntılar bir avuç iken bu duruma gelmeler ve şimdi sadece Medine ve çevresi değil krallara, kayserlere, kisralara, meliklere, şahlara yani dünya ülkelerine bugünkü deyimle işte ülkeler arası, hani deriz ya, Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri düzeyinde faaliyetler yapıyor. Elçilerini gönderiyor onlara, mektuplarla onları İslam'a davet ediyordu. Sevgili annelerimiz yine bir araya gelmiş, durum değerlendirmesini yapıyorlardı. Bunu bütün annelerimizde görüyoruz. Ayşe annemizde çok geniş gördüğümüz için ben burada sadece Zeynep binti Cahş annemiz boyutuyla özet geçiyorum bu kısmı. Bizim başımızdaki liderlerin büyük çoğunu bile huzuruna kabul etmeyen bu dünya liderleri Resulullah'ın ashabı için ne diyecekler acaba? Bu mühim bir soru işte. Bu soruyu ortaya atıp tartışıyorlar. Bizim başımızdaki liderlerin büyük bir çoğunluğunu bile huzuruna kabul etmeyen bu dünya liderleri Resulullah'ın ashabı için ne diyecekler acaba? Şimdi bunlar kim? Eski liderler. Eski liderler arkadaşlar, kıymetli dinleyenlerim. Şimdi değişik zamanlarda farklı hadiseler görüyoruz. Göreceğiz de. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bazı seferleri uzaklara olacak. Ama daha ziyade Hulefai Raşid'in döneminde çok ciddi açılımlar göreceğiz. Oradan bir buraya atıfta bulunayım ki anlaşılsın. İşte ordularımız çok büyük ülkelerin ordularıyla karşı karşıya gelince, karşılıklı elçiler birbirine gidip gelirken, ta o zaman kullanılan bu cümle oraya kadar taşınıyor yani. Nedir? Kayseriler olsun, Kisralar olsun, bunların sadece o savaşa giden komutanları, dikkat edin, komutanları, bizim komutanlarımızla bile görüşme şeyinde önce bulunmuyorlar. Elçi gönderiyorlar. Yani ve elçiye geldiği komutana bakın ne diyor. Biz diyor, sizin ülkenizde işlerimizi sizin liderlerinize bile yaptırmaz, köylüler vasıtasıyla size emrederdik. Yani o güçler Mekke liderlerini huzurlarına kabul etmiyorlar. Kaç tane aracıdan sonra yani onlara mesajı, emri gönderiyorlardı. Şimdi diyor ki, peki siz diyor ne hakla, hangi cesaretle kalkıp buraya kadar geldiniz? Yani siz bizim muhatabımız değilsiniz diyorlardı. İşte hadise bu. Yani müşrikler lider bazında bazı görüşmeler evet gerçekleştirmişlerdir. Ama Kayseriler, Kisralar bunları huzuruna kabul etmiyorlardı. Bir tek Ebu Sufyan'ın bir sahnesi var. Onun dışında pek göremiyoruz. İşte annelerimiz diyor ki, bizim başımızdaki liderler, yani eski liderler, büyük çoğunu bile huzuruna kabul etmeyen bu dünya liderleri, Resulullah'ın ashabı için ne diyecekler acaba diye durum değerlendiriyorlar. Bu soruyu. Bakın ne çıkıyor ortaya. Diyorlar ki İslam her şeyi değiştirdi elhamdülillah. İslam'dan önceki liderler zaten bu dış güçlerin tahakküm ve emri altındaydılar. Onlar ne istiyorlarsa bunlar da onu yapıyorlardı. Buna rağmen dediğiniz gibi büyük çoğunluğu huzurlarına bile kabul etmiyorlardı. Büyük çoğunluğu huzurlarına bile kabul etmiyorlardı. Taşradaki adamlarıyla işlerini yürütüyorlardı. Putperestlikte ısrar edenler hala aynı zillettiler, görmüyor musunuz? ben bu ifadeyi evrensel bir boyutuyla böyle piyasaya sürme arzusundayım ama ona gücüm yetmiyor. Mübarekler öyle güzel değerlendiriyorlar ki bizim başımızdaki eski liderlerin büyük biri çoğunu bile huzuruna kabul etmeyen bu dünya liderleri Resulullah'ın ashabı için ne diyecekler? Yani Resulullah kendisi lider, kendi gitmiyor, ashabını gönderiyor. Elçi gönderiyor yani. Ve İslam'ın her şeyi değiştirdiğini söylüyorlar. İslam'dan önceki liderler zaten bu dış güçlerin tahakküm ve emri altında. Bugün bizim durumumuzu iyi değerlendirelim. Onlar ne istiyorlarsa bunlar da bunu yapıyorlardı. Buna rağmen dediğiniz gibi büyük bir çoğunluğunu huzurlarına bile kabul etmiyorlar. Taşra'daki adamlarıyla işlerini yürütüyorlardı. Sonra da müthiş bir ifade var. Putperestlikte ısrar edenler hala aynı zilletteler, görmüyor musunuz? Tabi putperestlikte ısrar edenler, İslam ile şereflenmeyenler önceki tahakkümleri, güdümlerin altındalar. Resulullah Aleyhisselam bu zilleti asla kabul etmedi diyorlar. O Allah'ın Resulüdür. Allah neyi dilerse o da onu yapar elbet. Şimdi de bütün dünyayı İslam'a davet ediyor elhamdülillah. İşte bundan dolayı bu yıla elçiler yılı dendi ya. Elçiler yılı. Şimdi Aleyhisselam mektuplar yazdırdı, mühür bastırdı, onları mühürledi, ashabıyla beraber dünya liderlerine gönderdi ve dışa açılmada çok büyük bir atılım. Annelerimiz bunu masaya yatırmış, değerlendiriyorlar ve çok güzel ifadeler kullanıyorlar. Bu konuda az önce ifade ettiğim gibi Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken genişçe gördüğümüz için burada bu kadar kısaca geçmek durumunda kaldım. Çünkü aynı zamanda Hazreti Zeynep binti Cahş annemizin bu konuda farklı bir rivayeti de yok yani. Rivayetler Ayşe annemizden geliyor. Evet efendim. Şimdi dedik ya, hayat yürüyor. Yani bir yandan seferler var, zaferler var. Efendim doğanlar, ölenler var. Bunları da gördük. Yeni yuva kuranlar var. Aleyhisselam bir de bir an bile ne kendisi ne ashabı boş durmuyor. Sürekli yeni hamleler ile insanlığın kurtuluşu için çaba gösteriyorlar. İnsanlığın kurtuluşu için. Şimdi genelde İslam tarihi siyer kitapları yazılı anlatımlarda bu elçiler yerinde işte elçileri Aleyhisselam mektuplar yazdırdı, gönderdi. Efendim yazılan mektupların metinleri var kaynaklarda. Mektubu götüren sahabelerin isimleri var kaynaklarda. Karşı tarafın neler söylediği var kaynaklarda. Bir şey eksik kıymetli dinleyenlerim. Nedir? Bu mektubu götüren sahabenin arkada aile yapısı var. Evi var, çoluğu çocuğu var. Bunların durumu ne? Mektubu gönderen Resulullah Aleyhisselam'ın aileleri var. Bunların tavırları ne? Yani olayın hanım boyutu, çocuk boyutu, genç boyutu atlanmaması lazım. Hadise bütündür. Aleyhisselam bir şeye karar veriyor. Bir icraat yapıyor. Tabii ki vahiy ile bunları yapıyor. Ama diğer tarafta da bir aile reisidir. Hanımları var. Bir aile hayatı var. Düzenli bir aile hayatı var. Aynı şekilde onun görev verdiği sahabiler de gidiyorlar. İşte burada annelerimizin büyük bir inceliğini görüyoruz. Nedir? Annelerimiz, kıymetli dinleyenlerim, elçilerin ailelerine ziyarete gidiyorlar. Onlarla efendim çok güzel bir iletişimleri bağları var zaten. Atlanıyor hep bu işte nedense. Sadece diğer boyut görünüyor. burada Zeynep binti Cahş annemizde çok aktif olarak görüyoruz efendim. Evet efendim, Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz diğer annelerimizle beraber, yuvarlak ifadeyle girelim bu söze de, üzerine düşen her şeyi ona söylemeden yapanlardan biri. Şimdi yeni bir güzellikle karşı karşıyayız. Resulullah Aleyhisselam Hayber kalelerini fethetmiş olup ordusuyla Medine'ye döndü. Kaleler dedim. Hayber kale tek değil, kaleleri var, büyük bir şey. Her dönüşte olduğu gibi yine karşılayıcılar büyük bir coşkuyla karşılıyorlardı. Aleyhisselam'ın Hayber'deki seferle ilgili hanımlarına ilişkin bir pek rivayet olmadığı için bu seferde neler yaşandı onlara girmiyorum. Yani gitti Hayber'i aldı geldi. Hayber fethi, zaferi, gazvesi oldu. Sevgili annelerimiz de her zaman olduğu gibi yine hep beraber onu karşılamaya çıkmışlardı. Hayber seferinden dönen Resulullah Aleyhisselam'ın yanındaki genç ve güzel bir hanım dikkatlerden kaçmadı. Daha doğrusu dikkatten kaçacak bir durum yoktu ortada. Etrafına dikkatle bakınan Resulullah Aleyhisselam aradığını bulamamış gibi sesleniyor daha gelir gelmez. Harise bin Numan nerededir? Hazreti Harise hemen çıkıp kalabalık arasından buradayım ya Resulallah, lebbeyk buyur diyor. Safiye binti Huye'yi sizin eve göndermek istiyorum. Siz nasıl isterseniz biz öyle yaparız ya Resulallah. Böyle cevap veren Harise, Hazreti Harise bin Numan hemen hanımlar tarafına bakarak eşini çağırdı. Harise'nin hanımı olan Hazreti Ummu Halid hemen kalabalık arasından edeple geçerek yanlarına varıyor. Lebbeyk buyur ya Resulallah. Safiye binti Huye'yi sizin eve göndermek istiyorum. Senin misafirin bizim için büyük bir şereftir ey Allah'ın Resulü. Buyursun. Şimdi dikkat edin. Burada hep atlanan bir şeydir. Ben okumalarımda görüyorum bunları. Kitaplarda görüyorum. Aleyhisselam bu ifadeyi buyuruyor. Yani bir hanım getirmiş. Efendim ashabının evinde misafir edecek. Erkek adamı çağırıyor. Peki bu kadın ki gelmiş, kadın nerede? Bu rivayeti atlamamak gerekiyor. Ayet bütün diyoruz. Konuşurken bütün diyoruz. Laf ederken bütün diyoruz ama hayatı bütün yaşayamıyoruz. Ve bütün yaşayamadığımız için de bütün yazamıyoruz. Bütün yaşayamıyoruz diye bütün de konuşamıyoruz. Sonuçta bir hanım bir eve. Ben daha önce bu örneği verdim işte. Hicrette Resulullah Aleyhisselam Eyüp Sultan'ın evinde kaldı. Şöyle oldu, böyle oldu diye. Herkesin bildiği bir şey ama bu evin hanımın adını niye dinliyoruz diye hep bunu söylemişimdir yani. Çünkü bütün oradaki yük, oradaki asıl evi çekip çeviren hanımdır yani. Bunları atlamamak gerekiyor. Bazen efendim her şeyi hanımlara mal edip efendim feminist oluyoruz. Bazen de hiç hanımı görmeden onun ne diyeyim bilemiyorum yani. Ya hayat orada, Resulullah nasıl yaşıyorsa hayat odur. Lan yanımda bir hanım var. Getirmiş Hayber'den. Şimdi kısaca bilgi vereceğim size inşallah. Ve şöyle bakıyor. Önce çünkü kendisi yani böyle evin reisini Harise bin Numan'ı arıyor. O gelince ona bunu söylüyor. Yani hanımını çağır demiyor. Usul ve adabı görüyor musunuz? Hanımını Harise çağırıyor. Aleyhisselam aynı sözü onun hanımına da söylüyor. O da başım üstüne diyor. Peki kimdir bu? Hayber fethi esnasında Aleyhisselam Hazreti Safiye binti Huye'yi azat edip onunla evlenmişti. Hadise uzundur. Ben Safiye anneyi elhamdülillah genişçe paylaşmıştım. Bu sahneyi oldukça geniş paylaşmıştım. O yüzden sadece Hazreti Zeynep binti Cahş açısından, penceresinden kısa kısa görüyoruz. Yani burada var çünkü Zeynep binti Cahş annemiz. Resulullah Aleyhisselam'ın talimatıyla Hazreti Ummu Süleym Rümeysa radıyallahu anha da Hazreti Safi ile beraber gitti. Onu şimdilik misafir kalacağı eve o aileyle beraber götürdü. Burada bir edebi daha gördük. Şimdi bir hanım geliyor, yabancı. Yahudidir ama İslam'a girmiş, Müslüman olmuş bir Yahudi kızı ve bize anne olmuş. Bunu anlattık, hatta yayınladım da hamdolsun. Efendim çok kıymetli annemiz bu mübarek. Aleyhisselam evin hanımı var. Ama buna rağmen dışarıdan gelen bir hanım ezilir, sıkılır, üzülür diye ekstra bir hanım yanına katıyor. Ummu Süleym Rümeysa da öyle sıradan bir kadın değil. Çok önde gelen bir hanımdır. Hazreti Enes'in annesidir bu. Çok önde gelen bir hanım. Resulullah'a akraba da olur. Ve gerçekten böyle hanım, çoluk çocuk, eğitim işinde böyle çok önde gelen bir isimdir mübarek. Onu gönderiyor. Bu yeni misafirlerinin haber alan ensar kadınlar hemen gidip hoş geldiniz derken Hazreti Safiye'nin o muhteşem güzelini görünce hayran kaldılar. Öyle ki duyan geliyordu. Mübarek. Güzel işte elhamdülillah. Allah'ın takdiri. Bunlar arasında biri vardı ki tanınmamak için çok sıkı bir şekilde örtülmüştü. O da kalabalık hanımlarla beraber gelip Hazreti Safiye'yi çok yakından gördü. Kendisi de çok güzel ve çok genç olduğu halde onun güzelliği ve gençliğine o bile hayran kaldı. Bu hanım Hubbi Rasulillah unvanıyla, yani Resulullah'ın sevgilisi unvanıyla meşhur olan Hazreti Ayşe Sıddık'a annemizdi. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ayşe annemizin özel olarak gidip Hazreti Safiye'yi görüp döndüğünü biliyor. Yanına varınca Safiye'yi nasıl buldun ey Ayşe diye soruyor. Yahudi kadınlarından bir kadın işte, ne olacak, o bir Yahudi kızıdır diyor Ayşe annemiz. Öyle söyleme ey Ayşe. O iyi bir Müslüman oldu. Resulullah Aleyhisselam bu Hayber güzeli için böyle buyurunca Ayşe annemiz daha bir şey demedi. Bundan sonra o da aralarına katılmış oluyordu. Diğer annelerimizde olduğu gibi onunla da güzel geçineceklerdi. Şimdi efendim burada Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz, Ayşe annemize çok sıkı fıkır daha önce bunu söylemiştim. Ayşe annemiz bu rivayeti kendisi rivayet ettiği gibi aynı zamanda kendi aralarında bir araya gelerek ben dedi gittim gördüm, yani sordu gördüm. Tabi hepsi gittiler, ziyaret ettiler, gördüler ama Zeynep binti Cahş annemizin Ayşe annemiz de olduğu gibi yani evine gidip nasıl görüştüğüne ilişkin bir rivayet yok. Ya da ben bulamadığım için o hikayeyi size paylaşamıyorum, yani o rivayet. Ama Ayşe annemizin anlatımıyla Zeynep binti Cahş annemizin tavrını görüyoruz. Ama muhtemelen bizim kanaatimiz o da orada gidip onu ziyaret etmiştir tabii ki. Burada mühim üst üste birçok şey var. Üst üste çok çok çok şeyler var burada. Bir kere Hayber'den geldiler. Anneler arasında yeni bir kuma geldi. Onu değerlendirdiler. Öyle tabii kolay değil. Biz öyle konuşuyoruz ama yani işte Ayşe'nin tavrını gördünüz yani. O mübarekler böyle iki yüzlü davranmıyorlardı. Yani bir şey olmamış gibi de davranmıyorlardı. Hoşlanmadıkları şeyi de hissettiriyorlardı. Kıskandıkları zaman hissettiriyorlardı. İki yüzlü değillerdi. İnsan olan insani yönüyle hep öne çıkar. Gene öyle olmuştu. Hayber'den dönmeden önce gelmiş olan Habeşistan muhacirleri de Resulullah Aleyhisselam'a kavuşmanın verdiği bir başka sevinci yaşıyorlardı. Şimdi her şey böyle çok farklı yürüyor. Yani çok sevinçli bir an. Habeşistan muhacirleri gelmişler. Efendim onlar da buluşuldu. Ama her şey bir yana, Habeşistan'dan gelen özel bir grubun yeni İslam'a girme sahnesi çok duygulu olmuştu. Hazreti Cafer bin Ebu Talib başta olmak üzere Habeşistan muhacirleri orada öyle güzel örnek olmuşlardı ki Habeş lideri Necaşi Afsam'a da işlerinde olmak üzere çok sayıda Habeşli İslam'a girmişlerdi. Çok sayıda. Necaşi Afsam'a ülkesine Mekke'den gelip uzun yıllar kalan muhacirleri Medine'ye yolcu ettikten bir müddet sonra efendim toplam 70 kişiyi Medine'ye gönderiyor. Resulullah aleyhisselam ile görüşsünler diye. Bunların hepsi de en önde gelen kilise mensupları ve yine en önde gelen Hristiyan din adamları. Her biri şanına uygun olarak ağırlanmış, hizmette en küçük kusur edilmemiş. Resulullah aleyhisselam bunlarla oturup sohbet ederek genel hatlarla İslam'ı anlatıyor. Her biri Allah'ın Resulü'nü pür dikkatle dinliyorlar. Yasin-i Şerif suresini okuyan Resulullah aleyhisselam asıl mesajı vermiş oluyordu. Kur'an-ı Kerim her birini bir anda çekim alanı içine alıyor. Hepsi gönül dolusu dinleyince gözler dolusu yaş akıtıyorlar. İfademe dikkat ediniz. Gönül dolusu dinleyince gözler dolusu yaş akıtıyorlar. Bir yandan da İsa aleyhisselama nazil olanın aslı budur işte diyerek hemen orada o anda İslam'ı kabul edip hepsi birden Müslüman oluyorlar. Bütün bunlar Resulullah aleyhisselama görüşmeyle oluyor ve mescidin orada, tüm toplum orada, annelerimiz orada, Zeynep binti Cahş annemiz orada. Onlar öyle bir seviniyorlar. Bir bayram yaşanıyor. Şu kadar insan. Ama burada Ayşe anne tabii biraz farklı yönü öne çıkıyor. Ne diyor biliyor musun? Habeş ülkesinden gelip bir dinlemeyle İslam'a giren şu insanlar gibi Mekkeliler de bir defa olsun gönülden dinleselerdi muhakkak Müslüman olurlardı. Zekayı görüyor musun? Bakın olayın içerisinde sevgili annemiz. Haklısın ey Ayşe. Allah için haklısın diyor Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz. Haklısın. Çünkü bunu söylerken de biraz eziklik hissediyor. Çünkü kendi kardeşi Habeş ülkesinde dinden dönmüş mürtet olarak ölmüştü. Ubeydullah bin Cahş. Buna bir dersi ayırdığımı siz de biliyorsunuz efendim. Gerçekten Hazreti Zeynep annemizin bu ifadesi ve Ubeydullah'ın tekrar orada hatırlanması çok düşündürücü bir sahne, bir tablo olarak önümüze çıkıyor. Yani kendi kardeşi Mekke'den Habeş ülkesine muhacir olarak gidiyor ailece. Hanımı sebat ediyor İslam'da, adam dinden dönüyor ve orada mürtet olarak ölüyor. Şu kadar sene geçiyor, Habeşli Hristiyanlar Medine'ye geliyor, Resulullah bir defa dinliyor, İslam'a giriyorlar. İşte Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz bir yanda Ayşe annemizin dediğini tasdik etmekle beraber diğer yandan da böyle bir hüznünü saklayamıyor. Onun bu halini gören Ayşe annemiz de onu teselli ediyor. Yani sonuçta hidayet Allah'tan, kul hidayetin kıymetini bilemez. İlla sapıtmak isterse, dalalete, uçuruma düşmek isterse Allah-u Teala iman noktasında kulunu zorlamıyor. Buyurun diyor, madem sapıtıyorsun, sapıt bakalım, varacağın yer cehennemdir. Burada işte özellikle üzerinde durulması gereken şey Ayşe anne Zeynep binti Cahş anneyi teselli ederken Zeynep binti Cahş anne şöyle bir cümle kullanmıyor. Bu dikkatten kaçmaması gerekir. Çünkü Hazreti Cafer şu kadar sene sonra geldi oraya. Hem akrabasıdır hem de heyetin başında sorumlu kişi oydu. Niçin kardeşime sahip çıkmadın da kardeşim dinden döndü demiyor. Çünkü onlar birbirlerine hep sahip çıkmışlardır. Bu hadise hep böyle zihin dünyamızda, gönül dünyamızda hep böyle canlı durmalı ve meseleyi anlamada, bugüne aktarmada çok ufuk açacağı da bilinmeli değerli dinleyenler. Zeynep binti Cahş anne Habeşli muhacirlere bakarak ağlıyor. Yani Zeynep Habeşli muhacirlere bakarak ağlıyor. İşte niye ağlıyor? Bir yandan onların İslam'a girmeleriyle seviniyor, bir yandan kardeşinin kaybettiğini ağlıyor. Yani hüzünle sevinci iç içe yaşıyor mübarek. Kolay değil tabii yani. Gerçekten kolay değil. Ben bu sahneyi, yani bu araştırmaları yaparken, kaynaklardan tararken, sanırım siz de farkındasınız kıymetli dinleyenlerim. Kitaplarda yani işte Habeşistan'dan şu kadar kişi geldi, Resulullah onları şöyle ağırladı, İzzet-i İkram'da bulundu, yazıyor bunları. Onlara işte Yasin-i Şerif okudu. Onlar büyük bir coşkuyla dinlediler. Tam bir teslimiyetle iman ettiler. Aleyhisselam çok sevindi. Bunlar var. Ama burada Zeynep annemiz yok işte. Ona üzülüyor. Çünkü Habeş ülkesinden gelenler arasında efendim Hazreti Zeynep'in yeğeni de var. Evet. Yeğeni. Kim yeğeni? Ha. Şimdi bunlar gelmişler Habeş ülkesinden Aleyhisselam Hayber'deyken, onları karşılayanlar arasından birisi de Hazreti Zeynep annemizdir. Onları karşılamıştı. Hepsi sahabeler karşıladılar. Bu da karşılamıştı. Ebu Sufyan'ın kızı Remle binti Ebi Sufyan. Kocası Ubeydullah bin Cahş'la beraber Habeş ülkesine ikinci ciltte gitmişti. Ve hala oradaydı. Gitmişti. Orada Habeş ülkesinde bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Adına Habibe koymuşlardı. Habibe. Remle hanımın da, yani Araplardaki adet gereği, ilk çocukların adıyla künye alırlar. Habibe'nin annesi anlamına Ummu Habibe dendi. Ve artık Remle unutuldu. Ummu Habibe olarak kaldı. Mesela Ummu Seleme annemiz de öyledir. Asıl adı Hint'tir onun. Ama Ummu Seleme, Seleme adlı oğlundan dolayı Ummu Seleme diye meşhur olmuş yani. Böyle bir özellik var. Şimdi Zeynep binti Cahş annemizin kardeşiydi Ubeydullah bin Cahş. Yani Ummu Habibe Remle Zeynep binti Cahş annemizin gelini oluyor. Yani kardeşinin karısı. Onun da çocuğu yeğeni oluyor. Buraya atlamayacağız. Şimdi Habeş ülkesinden bundan döndüler. Ummu Habibe annemizi de hatırlarsanız çok genişçe sizlerle paylaşmıştım. Resulullah Aleyhisselam'a Allah'ın emriyle böyle bir emir geldiğinde vekaleten adamını gönderip bu gelmeden hemen önce işte nikahını kıydılar. Yani bu gelini iken Ummu Habibe şimdi kuması oldu şeyin, Zeynep binti Cahş annemizin. Farkında mısınız? İşte Hazreti Zeynep bu Hayber'den gelen o coşkular, karşılamalar arasında bu kısım gözden mi kaçmış bilemiyorum. Yani orada bunu görmemek haksızlık olur diye düşünüyorum. Çünkü yeğeni geliyor. Bir de gerçekten sebat eden bir hanım, dik duruşuyla hanım, orada o muhabbenin hakkını vermek gerekiyor. İşte yeğeni Habibe kız. Ben bu yeğenini, bak Ummu Habibe annemizi Ummu Habibe annemiz diye yayınladım elhamdülillah. Ama bu kızcağız, bu yeğen Habibe Gül ismiyle yayınladım. Bunun muazzam bir peygamber sevgisi var. İşte Zeynep binti Cahş annemiz bu yeğenini bağrına basıyor. Kocaman kız olmuş yani 12-13 yaşında. Büyümüş kocaman kız. Ve onu Hristiyan bir ülkede yaşadığı halde şu kadar yıl orada dünyaya getiriyor. Orada yetiştiriyor ve dönek kocasına rağmen. İşte burada Ummu Habibe annemize çok özel bir saygı duymamız gerekiyor bizim de. Ki Zeynep binti Cahş annemiz bunu orada çok net ortaya koyuyor. Şimdi Ayşe annemize, diğer annelerimize iyi geçiniyor amenna. Ama bir de aralarına kim katıldı? Ummu Habibe anne katıldı. İşte bunun sebatı ve böyle muazzam bir kız yetiştirmesi noktasında Zeynep binti Cahş annemizin bunlara karşı davranışları eğer ifade edilmez, masaya yatırılmazsa gerçekten haksızlık olur. Burada en önemli çıkan olay budur. Ancak ilgi çekiyor. Bu dikkatten ziyade hep böyle erkek üzeri bir gidiş. Yani yanlış anlaşılmasın, sonuçta ben de erkeğim. Yani bütünü bozmayacağız. Bunlar hayatın içinde birer yaşanan tablolar. Bu tabloyu da göreceğiz. Bitiyor mu? Bitmiyor. Sevinç üzerine sevinç. Yani şimdi o kadar burada şu andaki geldiğim yerde öyle zorlanıyorum ki yani çok şey iç içe. Mesela Hayber fethedildi, Safiye anne geldi. Ondan hemen biraz azıcık önce Habibe anne geldi. Şimdi bunlar böyle bir çok memnunluk verilen bir hava esiyor. Efendim bir sene içerisinde muazzam bir yapılanma meydana geliyor o sene boyunca. Çünkü arkasından efendim Halid bin Velid, Amr bin As, Osman bin Talha Medine'ye gelip İslam'a girecekler. Bunların hanım boyutları var. Hicretleri var sonra. Bunları göreceğiz. Daha doğrusu görmeyeceğiz de çünkü konumuz Zeynep binti Cahş. Bütün bunlar yani toplumda yaşanırken Zeynep binti Cahş annemizin ne derece böyle bir hizmet içinde olduğunu ve bize neleri ne kadar naklettiğini görmek durumundayız. Çünkü Hazreti Zeynep binti Cahş annemizin özellikle ben vurgulamak istiyorum. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Kitaplarda göremediğim için yani direkt yok diyemiyorum. Belki ben ulaşamamışımdır. Habeş muhacirlerinin Medine'ye artık son grubun gelmesiyle Resulullah'ın ve ashabın yaşadığı sevinç bütün kitaplarda var. Ama Zeynep binti Cahş annemizin konumu diğerlerine göre çok farklı. Aynı şekilde Ummu Habibe'nin kardeşleri için de durum farklı. Oradan gelenler buradaki yakınları için çok farklı şeyler var. Ama bizim konumuz Zeynep binti Cahş annemiz olduğu için bu farkı bütün farkıyla görmek durumundayız diyorum. Hazreti Zeynep binti Cahş artık o günden sonra bir de Ummu Habibe ile beraber olmuş olacak. Ama yeğeni Habibe'nin durumu çok göz ve gönül doldurucu. Bunun Hristiyan bir ülkede nasıl yetiştirildiği, nasıl emek verildiği noktasında Hazreti Ummu Habibe'den bugünkü deyimle özel bir seminer alıyorlar desek yerinde olur kıymetli dinleyenlerim. Evet, bütün mesele hayatı bütün yaşamak, olayları bütün görmek, ancak yer yer ayrıntıları ihmal etmemek. İnşallah onları anlamamız gerektiği şekilde anlamaya gayret göstereceğiz. Sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğiz. Kalan bölümleri de önümüzdeki haftalarda inşallah yine sizlerle paylaşmak üzere. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.